Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül Sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Mariye Annemiz Gülistanı 12. bölüm ile hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi Resulullah Aleyhisselam ve Mariye Annemiz sevgili yavruları İbrahim'in doğumundan bir süre sonra, tam olarak gününü, haftasını bilmiyoruz, süt anneye vermişlerdi. Süt anne meselesini geçen ders sonlara doğru biraz genişçe işlemiş, yeterince malumat vermiştik efendim. Şimdi kaldığımız yerden yine hayırlara vesile olması dileğiyle ve yine tekraren hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlayarak devam edelim inşallah. Hazreti Mariye annemiz radıyallahu anha sevgili yavrusunu süt anneye teslim ettiği için ona ayırdığı zamanı da tekrar Resulullah aleyhisselama tahsis ederek öylece ona karşı vazifesini daha rahat bir şekilde yerine getirmeye başladı. Bu konuda yeterince bilgiyi az önce ifade ettiğim gibi geçen hafta vermiştik. Ayrıntıya burada girmiyorum. Bu arada sevgili yavrularını görmek için çok sık bir şekilde süt aile evine gidip geliyordu tabii Mariye annemiz. Resulullah Aleyhisselam ile Mariye annemizin süt ailenin yanına gidip İbrahim'i görmeleri meselesi birçok sahabi tarafından rivayet edilmekle birlikte. Bu konu en çok Hazreti Enes radıyallahu anh'ın rivayetiyle gelmiştir kıymetli dinleyenlerim. Şöyle anlaşılmasın, ondan başka rivayet yok demek değil. Hazreti Enes radıyallahu anh'ın rivayetiyle daha çok gelmişti. Biliyorsunuz Hazreti Enes radıyallahu anh daha 10 yaşındayken Resulullah Aleyhisselam'ın hizmetine girmiş, artık burada 19-20'ye girmek üzere bir adam, delikanlı yani iken yine Peygamberimizle beraberliği sürdürüyor. Bu İbrahim'in süt ailedeki durumunu, Hazreti Peygamber'in oraya gidip gelmesini bize rivayet ediyor. Şimdi birbirine benzer rivayetler çok var. Ben şöyle ifade edeyim kıymetli dinleyenlerim. Hazreti Enes bu konuda birçok kelime farklılıklarla çokça rivayet ettiği halde bunların içinde Mariye annemizle ilgili bir rivayet görmedik maalesef. Ne demek şimdi maalesef dedim ya da biz o rivayetlere ulaşamadık maalesef. İkinci kez maalesef diyorum, açacağım bunu. Ancak anlayabildiğimiz kadarıyla Mariye annemiz bazen Resulullah Aleyhisselam ile bazen kız kardeşi Hazreti Sirin ile beraber sevgili oğlunun ziyaretine gitmiştir diye düşünüyoruz. Şimdi ne demek bu? Şimdi burada bir izah yapmayayım. Ben şimdi rivayeti size aktarayım. Tekrar buraya dönünce sanırım çok daha iyi anlaşılmış olacak efendim. Hazreti Enes rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselam yine bir gün sevgili oğlunu görmek için süt anne aile evine gitmek üzere harekete geçti. Kim diyor? Hazreti Enes radıyallahu anh diyor. O esnada yaşananları anlatmakla beraber onunla beraber olduğunu da Hazreti Enes şöyle anlatıyor. Resulullah aleyhisselam sevgili oğlu İbrahim'i görmek için yola çıktı. Ben de kendisini takip ediyordum. Evine vardığımız zaman Ebu Seyf, kimdir bu? Süt baba Ebu Seyf. Bunu da burada ifade edelim. Süt baba Ebu Seyf körüğüne asılıp duruyordu. Dolayısıyla duman etrafı bürümüştü. Şimdi bu adam demirci, körük çekecek mecburen. Ben hemen önden koştum ve onu uyardım. Ey Ebu Seyf, körük çekmeyi durdur. Çünkü Resulullah geldi. O da hemen körüğü durdurup Resulullah Aleyhisselam'ı karşılamaya çıktı. Resulullah Aleyhisselam'ı karşıladı. Hasbihal, hoşbeş eve girdiler. Sevgili oğlunu bağrına basattı Resulullah Aleyhisselam. Onu sevdi, okşadı, öptü. Küçük İbrahim, küçücük bebek olduğu halde Resulullah Aleyhisselam'a bazı sözler söyledi, onunla konuştu. Bu kısmı da açmamız gerekiyor kıymetli dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam gerek kendi çocuklarına bebekken, gerek ashabın çocuklarına, yine bebek çocuklarına, onlara ilgi gösterip onlarla beraber olduğunda, bir şekilde yanlarına gittiğinde ya da onlar geldiğinde yanına, çocuklarla gerçekten ilgilenirdi bebeklere varıncaya kadar. Ancak bebeklerle konuşurken bile ciddi konuşurdu. Mesela anlamlı cümle kullanırdı. Bak Attaya gidiyoruz, Attaya deriz biz bugün. Attaya gittik geldik. Kim çıkardı bunu bilmiyorum. Kulağımıza hoş görünüyor. Çocuk Attayı Mattayı anlamaz. İşte ninniler uydurmuşlar. Dandini dandini dastana. Danalar girmiş bostana. Sür danacı danayı yemesin lahanayı. Diye uydurmuş çocuğa ninni söylüyorlar. Bunlar daha sonra uydurulan ve maalesef sünnetleri terk ettiren uydurma rivayetlerdir. Aleyhisselam ne yapıyor? Çocuğu kucağına alıyor. İlk ifadesi maşallah. Barakallah, Subhanallah, ne güzel yavru, Rabbim ne güzel yaratmış. Bu, maşallah, sen ne güzelsin, sen ne tatlısın, maşallah, barakallah, Allah sağlıklı, hayırlı, hayırlı hizmet dolu, üzün ömürler versin. Maşallah, barakallah, la havle ve la kuvvete. İlla billah, Subhanallah. Hocam çocuk bunları anlar mı? Peki çocuk Attaya gittiğince bir şey anlıyor mu? Dandini dandini dastana deyince bir şey anlıyor mu? Anlamıyor. Çocuk sesteki nameye bakıyor. O yüzden ben bunları böyle bir araya getirip çocuklara nasıl muamele edilir şeklinde bir yazı çalışması yaparken şu sonuca da ulaştım elhamdülillah. Şimdi bebek yatıyor, ağladı. Annesi gelmiş, babası gelmiş, şunlar bunlar demeyin demiyorum. Mantıklı cümle kullanalım. Çünkü çocukların zihinlerine kaydediliyor bunlar. Annesi çok seviyormuş, babası çok seviyormuş, Allah'ın sevgili kuluymuşsun, maşallah diye. Aynı zamanda La ilahe illallah, la ilahe illallah, illallah, illallah gibi tatlı anne sesiyle, namesiyle beşik sallanırsa, ya, ya hay, ya Allah, hu Mevlam, ya hay, maşallah diye beşik sallarsak, kaybımız ne olur? Kazancımız ne olur? İyi düşünelim. Peki beşikleri nasıl salladık şimdiye kadar? Ve nasıl sallıyorlar? Hazreti Enes bize bunu rivayet ederken sözleri söylemiyor. Diyor ki Resulullah ona bazı sözler söyledi, onunla konuştu. Bunları başka yerlerden buluyoruz. Buradaki rivayet bu kadar. Mesela bu rivayeti hemen size kaynak söyleyeyim. Müslim rivayet etmiş. Ahmed bin Hanbel rivayet etmiş. Burada geçen rivayetler bu şekilde. Bu kadar söylenmiş yani. Elimizde başka bir şey yok. O yüzden olmayan bir şey söyleyemeyiz. Fakat bebekleri kucağına alan kişinin bu kucak teması, ten teması, ona baktık göz teması, tebessüm ettik yüz teması, efendim bir ses teması, maşallah ay gel bakalım şöyle tatlı bir ses. Bütün bunlar çocukların ruhuna işler. Aynı zamanda güzel ve yerinde sözlerimiz onun zihin dünyasına kaydedilir. İşte ne istiyorsun? Benim bebek maşallah ne güzel de büyüyecek, öğretmen olacak, hoca olacak, mühendis olacak, doktor olacak, insanlara iyilik yapacak, hayır işleyecek maşallah, barakallah. Beşikleri böyle sallayın. Dandini dandini dastanayı kim çıkardı bilmiyorum. Ama beşikleri böyle sallayalım. Yeri gelmişken bu ifadeyi, bu rivayeti kullanmış oldum. Laf aramızda kıymetli dinleyenlerim, elimdeki notlarımda bu rivayet yok. Şu anda konuşurken notlarımı size paylaşırken aklıma geldi. Bu konuda üzerinde gerçekten çok az durulan, çokça ihmal edilen konuların biridir maalesef. Evet, Maria annemiz sevgili oğlu süt annesinin yanında olduğu için Resulullah Aleyhisselam ile ilgili vazifelerini daha rahatça yapabiliyordu dedik az önce. Bunu dedik. Ancak onun yanında olmak ve onu dinlemek ona bir başka huzur veriyordu. Şimdi ben daha önce de söyledim sanıyorum. Bazı kolaylıklar sağlandığı zaman, diğer ifadeyle elimizdeki iş paylaşıldığı zaman, o işten kalan zamanı nerede, nasıl değerlendiriyoruz? Buna pek bakamıyoruz maalesef. İşte buna bakılması gerekiyor. Buradaki rivayet bize bunu anlatıyor. Maria annemiz, bebek artık süt annede, bütün hizmetlerini onlar yapıyor. Sadece sütü emzirip getirip de altını temizle, uyut, kaldır, yatır demiyorlar. Çocuk tamamıyla onlarda. Ve Maria anne sık sık gidiyor, ziyaretini yapıyor, geliyor. Elinde bebek varken Peygamber Aleyhisselam ona göre hizmete bakıyor. Burada erkeğe de çok ciddi görev düşüyor. Kadının kucağında bebek, efendim bir elle bebeği tutuyor, bir elle tencere karıştırıyor. Adam da oradan nerede kaldı bizim yemek diye bozuk atıyorsa bu iyi bir aile değil. Peygamber örnek alınmıyor demektir. Ya çocuğu al biraz pış pışla, kadın baksın o işe. Burada şimdi araya bir yaşanmış hadise sıkıştırayım. Çok hoşuma gidiyor benim bu hadise. Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a bir gün evde bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani daha doğrusu el değirmeniyle buğday öğütmeye çalışıyor. Öğütmeye. Bu ara kayınvalidesi Hazreti, onun adı Fatıma. Fatıma binti Esed radıyallahu anh'a, çok mübarek bir hanımdı. Yanına geliyor. Bakıyor, kızım diyor, ne bu halin, terlemiş yorulmuş Hazreti Fatıma. Hay anacığım, ne yettin de geldin diyor ya. Ali biraz sonra gelecek diyor. Ekmek de pişiremedim. Çocuk da durmuyor. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, hangisi bilmiyoruz. Kucağında ağlıyor. Anacığım diyor, sen şu bebeği bir avutsam da diyor, ben şunu öğütsem de yemek ekmek pişirsem. Anne, yani kaynana soruyor. Diyor ki çocuk niye ağlıyor ey gözümün nuru kızım? Acıktı diyor anacığım diyor. Acıktı. Fakat şunu öğüteyim ben. Yavrucuğum diyor, öyleyse sen bebeği yedir, emzir. Bunu ben öğüteyim. Yok anacığım diyor, öğütmek ağır iştir. Ellen değirmen taşı çevirerek buğday öğüteceksiniz. Ağır iştir. Yavrucuğum diyor, çocuk açsa onu doyuracak durum sendedir. Sen, ben şimdi onu avutsam bile gene ağlayacak o. Bir yandan çocuğa eziyet, bir yandan ikimize eziyet. Anladın? Sen bana yüklemek istemiyorsun ama çocuğun yani neye ihtiyacı varsa onu verilmesi lazım. Sen çocuğunu al, güzelce emzir, yedir, ne yapıyorsan ben bunu öğütürüm diye. Zaten çok güzel bir ilişki var Hazreti Fatıma ile diğer Hazreti Fatıma arasında. İki Fatıma, biri gelin Fatıma, biri kaynana Fatıma. Biri Resulullah'ın kızı, biri Resulullah'ın yengesi. Resulullah birine gözümün nuru kızım diyor, birine de annemden sonra annem diyor, iki tane Fatıma. Mübarek insanlar. Ama burada güzel bir şey ortaya koyuyor. Yani çocuğun emmeye, mamaya, altını değiştirmeye ihtiyacı varsa evdekiler de yardımcı olurken, hani bir yandan eğer bir de yemek karıştırılıyor, bir şey pişiyorsa yahut da burada örnekte olduğu gibi o gün el değmene öğütülüyor. Bugün de diyelim tencere karıştırırsın da bileyim pirinci buğdayı seçersin. Bir iş vardır muhakkak yani. Bu durumda çocuk gerçekten açlıktan ya da altının değişmesinden dolayı, yani çocuk haklı sebeplerden dolayı ağlıyorsa yardım edecek kişi çocuğu anneye verecek, annenin işini kendi alacak. Buradaki örnek budur. Hazreti Maria annemiz süt aileye çocuğu teslim ettiğinden, çocuğa ilişkin bütün işleri de onlar yaptığından dolayı Peygamberimiz Aleyhisselam'a daha fazla zaman ayırıyor ve onun yanında olmaktan, onu dinlemekten de bir başka huzur duyuyor. Bu böyle sürüp gidiyordu. Bunu söylemem lazım. Bu çok önemli bir durumdur. Çünkü çok fazla elimizde rivayetler yok. Bu böyle sürüp gidiyordu. Ancak süt anneye verilen İbrahim'in ziyaretleri de böyle sürerken İbrahim hastalandı. Önce hafif başlayan hastalık zaman geçtikçe ağırlaşmaya doğru gidiyor. Zaman geçtikçe. Süt annenin yanında hasta bebeğe annesi de yakından ve rahatça bakıp ilgilensin diye süt anne evinde bir değişiklik yapıldı. Lütfen dikkat edelim. Bakın Resulullah aileye nasıl bakıyor. Resulullah Aleyhisselam, Maria annemizin evine yakın bahçeli bir evi onlara tahsis ederek, yani yeniden onlara tahsis ediyor. Şimdi onlara bir şeyler vermişti biliyorsun. Bunları geçen hafta görmüştük ama şimdi Maria annenin evine yakın bahçeli bir evi yeniden onlara tahsis ederek süt ailenin daha yakına taşınmasını sağlıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yeniliğe çok sevinen Maria annemiz sevgili oğlunu günde birkaç defa görme fırsatı buluyor. Bir yandan hastalığıyla ilgilenirken bir yandan da sevgili oğluyla beraber olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi geçen haftaki dersimizde süt anne meselesini Resulullah'ın süt anneye verilme örneğiyle kısmen işlemiştik. Burada farklı bir bakış açılarımız var. Farklı sahnelerimiz var. Yani orada Resulullah süt anneye verildiğinde çok uzaktı. Ama burada mahalle de aynı mahalle oldu. Belki de şimdi tam diyemiyorum. Yani yanında iki ev sonra, üç ev sonra şuradaydı diyemiyorum. O kadar kayıtlarda yok. Ama yakına, o aynı yere taşıyor Aleyhisselam. Ona yine bir ev tahsis ediyor. Maria annemiz de bir yandan işte çocuk hasta olduğu için hastalığıyla ilgileniyor. Ama süt olarak, süt çocuk olarak o aile bakımına devam ediyor. Maria annemiz hasta olduğu üzerinde titrerken süt annenin yanında kız kardeşi Hazreti Sir'in de sürekli geliyordu. Biri anne, bir teyze, bir süt anne. Üç tane. Bir anne, bir teyze, bir süt anne ile o çevredeki bütün hanımlar da yardımcı oluyorlardı. Şimdi anne, teyze, süt anne hadiseyi, zorlukları paylaşırlar. Diğer hanımlar da destek olurlar. Dışarıdan geldikleri için. Aile içinde destek yoktur. Ne var? Yardımlaşma. Bunu devamlı söylüyorum. Destek dışarıdan gelir. Yani aile içinde onun işi, bunun işi, senin işin, benim işim yok. O anda ne gerekiyorsa o yapılmalı. İşte burada anne, süt anne ve teyze. Hem hasta çocuk da ağır değilse de o an için hasta artık. Hem o yönüyle ilgileniyorlar, hem de süt anne ile beraber bir şeyler yapıyorlar. Diğer hanımlar da dıştan destek oluyor. Ha, bunlar arasında kim var? Ayşe annemiz başta olmak üzere sevgili annelerimiz de Maria annemizin yanında olup mümkün olan her şeyini paylaşmaya çalışıyorlardı. Dikkat edin, onlar da destek oluyorlardı demiyorum. Onlar paylaşıyorlar. Yakın. İbrahim'in ağırlaştığı haberi Resulullah Aleyhisselam'a verildiği gün hemen her şeyi olduğu gibi bırakarak aceleyle Süt aile evine gitti. Bu sefer yanında Hazreti Abdurrahman bin Avf da vardı. Kaynaklarımızda cümle böyle geçiyor. Yani Abdurrahman vardı demiyor, da diyor. Yani birileri var, muhtemelen Hazreti Enes yine var. Burada adı geçmiyor ama da kelimesi, yani bu sefer yanında Hazreti Abdurrahman bin Avf da vardı. İfade bu. İbrahim'in yanına geldiğinde çocukcağız vefat etmek üzereydi. Zoraki nefes alıp veriyordu. Zoraki nefes alıp veriyor. Yani rivayetler farklı farklı. Erkenden söyleyeyim, geçi hemen şimdi söyleyeceğim de 16 aylık, 17 aylık, 18 aylık, 1,5 yıllık böyle rivayetler var henüz. Ve bebek yani ağırlaşmış, zoraki nefes alıp veriyor. Aleyhisselam da şefkatle, merhametle, gözyaşıyla beraber bebeğe bakıyor. Onu sevmeye çalışıyor. Fakat çok geçmeden babasının kucağında İbrahim vefat ediyor kıymetli dinleyenlerim. Az önce ifade ettim, tekrarlıyorum. 1,5 yıl ya da diğer rivayetlerle beraber 16 aylık, 17 aylık, 18 aylık ancak olmuştu. Resulullah Aleyhisselam sevgili oğlunun kucağında vefatı üzerine baba şefkatiyle ağlayıp gözyaşlarına boğuldu. Adamlar ağlamaz, erkekler ağlamaz, liderler ağlamaz. Kim uydurduysa bunlar yalan. Benim peygamberim ağlamışsa ben de ağlarım. İnsanız sonuçta ve aciziz. Aleyhisselam bunu devamlı gösterir zaten. İbrahim'in ölümü üzerine ağlayanlar, bir de Resulullah'ı böyle görünce hiçbiri kendini tutamayıp hıçkırıklarla ağlamaya başlıyorlar. İbrahim için ağlamalarının yanında Resulullah'ın gözyaşları için de ağlıyorlardı. Yani ağlıyorlar. Resulullah'ın ağlamasına da ağlıyorlar. Bu duruma daha fazla dayanamayan Hazreti Abdurrahman bin Avf sormadan edemiyor. Sen de ağlıyor musun ya Resulallah? Halbuki sen ölünün ardından ağlamayı men etmiştin, yasaklamıştın. Bunun da açılması gerekiyor. Açacağım biraz. Açacağım. Sen de ağlıyor musun ya Resulallah? Halbuki sen ölünün arkasından ağlamayı men etmiştin, yasaklamıştın. Ne diyor Peygamberimiz? Ben size isyanı çağrıştırıcı bağırıp çağırmalar ve saç baş yolmalar ile üst başa toz toprak atmaları yasakladım. Yoksa gönülden gelen gözyaşlarına kimse müdahale edemez. İşte söz budur. Ben size isyanı çağrıştırıcı bağırıp çağırmalar ve saç baş yolmalar ile üst başa toz toprak atmaları yasakladım. Yoksa gönülden gelen gözyaşlarına kimse müdahale edemez. Resulullah böyle buyurunca Hazreti Abdurrahman bin Avf da gözyaşları arasında Allah ve Resulü doğru buyurur, doğruyu söyler dedi. Allah ve Resulü doğru buyurur.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Evet efendim, gerçekten üzerinde durulması gereken hassas bir durum. Resulullah devam ediyor. Gönül mahzun olur, göz yaşarır ama biz Allah'ın razı olmadığı bir şeyi söylemeyiz. İşte bu. Ölümüze tabi ağlarız. Tabi üzülürüz. Ama bakın ne kadar güzel ifade. Gönül mahzun olur, göz yaşarır. Ama biz Allah'ın razı olmadığı bir şeyi söylemeyiz. Oradaki sahabeler ki başta Hazreti Abdurrahman bin Avf ne cevap veriyor? Yüce Allah sabrımızı artırsın ya Resulallah. Tabi ben buradan bu kelimeyi kullanırken, cümleyi kullanırken tabi siz tam olarak beni görmediğiniz için sabrımızı diyor. Hani onu anlayamazsınız diyorum. Anlayamazsınız kelimesini de yanlış anlaşılmasın. Yani anlarsınız tabi de. Yani M harfini kullanıyorum. Malatya'nın M'si. Yani midenin yani nesi yani sabrınız. Yani sizin sabrınız değil, sabrımız, bizim sabrımız. Çünkü Resulullah zaten sabırlıdır. Yüce Allah sabrımızı artırsın ya Resulallah. Biz yakınımız öldüğünde sabrını artırsın demeyeceğiz sadece. M ile kullanır. Sabrımızı artırsın diyeceğiz. Şimdi efendim, burada çok önemli bir şeyi birkaç ifade tekrarla vermek istiyorum. Ben bu sahneyi biraz kısa geçtim, farkındasın. Çünkü rivayetler bu kadar. Efendim, İbrahim'in vefat sahnesinde Mari annemizden hiç bahsedilmiyor maalesef. İşte Resulullah aldı, kucağına aldı. Şöyle oldu, böyle ağladı. Sahabeler böyle söylediler. Bundan sonraki sahneler de aynı şeyi göreceksiniz. Maria annemizden hiç bahsedilmiyor. Ama biz Maria annemizin de böyle bir anda orada olduğunu düşünüyoruz. İbrahim sadece Resulullah'ın değil, onunla birlikte onun da tek evladı olup vefat eden yavrunun annesiydi. Resulullah Aleyhisselam böyle bir anda en tabii hakkı olan anneyi bundan mahrum eder miydi hiç? İbrahim'in vefatı üzerine oluşan büyük hüzün sebebiyle olsa gerek, bu sahnede Maria annemizden hiç bahsedilmiyor. Yani işte İbrahim öldü, Resulullah'ın gözyaşları söyle, sahabeler böyle söyledi, şu oldu, bu oldu derken, burada bir acıyı Resulullah'a paylaşırken ben ona çok üzülüyorum. Bu çocuğun anası kim? Bunu nasıl atlarsınız diye üzülüyorum. Var bazı rivayetlerde ama gündelik kitaplarda bile buna geçmez. O yüzden dipnotta genelde verilmesi gereken bu konuyu biz bir radyo programında bile öne çıkarmak istiyoruz. Yani anladığımız kadarıyla Resulullah Aleyhisselam'ın hayatına baktığımızda, aile anlayışında, anne evlat ilişkilerini tanzim edişinde, hele hele bir de evladı ölen bir anne karşısında Resulullah Aleyhisselam'ın Maria annemizi bundan mahrum etmesi asla düşünülemez. Evet. Bir yandan İbrahim'in teçhiz ve tekfini yapılıyor. Genelde bu ifadeyi kullanalım kıymetli dinleyenlerim. Teçhiz ve tekfin, yani yıkanıp kefenlenmesi, yani defne hazır hale getirilmesi. İşte falan kes yıkadığı var kaynaklarda. Filan kes kefenledi. Mezara filan kes indi. Bu ayrıntılara girmiyorum. Ama öne binaen deyimleri yerli yerinde ve ıstılahi kavramları olduğu gibi kullanmaktan yanayım. İbrahim'in teçhiz ve tekfini yapılıyor. Bir yandan da mezarı kazınıyordu. Her şey hazırlanınca İbrahim alınıp Cennetul Baki mezarlığına götürüldü. Mezar kazma işi bitmiş ancak bir kenarını tam kazamamışlardı. O kısmı bir türlü kazıyamayan sahabe bu kadarının yeterli olduğunu düşündü ve Resulullah'a döndü. Ya Resulallah, şu kısmı kazıyamadık. Burası mevtaya ne zarar verir ne de fayda verir. Böyle kalsa olmaz mı? Şimdi mezar dar bir yer biliyorsunuz. Yani hamle yapamıyorsun. Yani kazmaydı, kürekti veyahut da çekişti, murçtu, balyozdu. Neyin kırılması gerekiyorsa mezarın içindesin. Çok fazla bir hamle imkanın yok. Muhtemelen böyle bir şey olmuştur. Burada ayrıntıyı bilmiyoruz. Ama bir kenar kalmış. Ya Resulallah, şu kısmı kazıyamadık. Bir rivayette burası bir deliktir, bir rivayette kayadır, bir rivayette sert tümsektir. Allah en doğrusunu bilir. Bunlara girmiyorum. Sadece söyledim. Şu kısmı kazıyamadık diyor. Burası mevtaya, yani ölmüş kişiye ne zarar verir ne de fayda verir. Böyle kalsa olmaz mı? Peki Resulullah acaba böyle durumda ne buyurur? Kıymetli dinleyenlerim, bazen bazı konularda ben biraz daha çokça yapmaya çalışırım. Yani yapıyorum demiyorum da bazıları kınıyor. Hastalık diye düşünüyorlar. Tertipli, düzenli olmayı, bak aşırılığın hepsi hastalıktır, tamam. Ama tertipli, düzenli olmak Resulullah'ın sünnetidir. Her şeyin tam, düzgün ve yerli yerince olmasını isteyen Resulullah Aleyhisselam, böyle nazik bir anda bile yine evrensel mesajını veriyor. Bakınız ne diyor. Evet, o kazılmayan kısım ölüye ne fayda ne zarar vermez. Ölüye fayda da vermez, zarar da. Ancak dilinin gözüne zarar verir. Onu rahatsız eder. Görüyor musunuz? Dilinin gözüne zarar verir. Yani dilinin gözünü rahatsız eder. Şimdi sahabe şöyle söylemiyor, sormuyor. Ey Allah'ın Resulü, çocuğu koyacağız, bunu kapatacağız. Dili bunu görmeyecek ki. Biz olsak böyle sorarız değil mi? Böyle sormuyor sahabe. Susup dinliyor. Resulullah devam ediyor. Allah, kul bir iş yapınca onu mükemmel yapmasını ister. Orada düzgün kazın diyor. Allah ve Resulü doğru buyurur. Hemen kazıyorum ya Resulallah. Mezar sonuçta. Oraya çocuğu defnedecekler. Yani zarar vermeyecek bir bölüm var, bir kısım var. Her neyse bilmiyoruz ayrıntıyı. Onun da izale edilmesini istiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve o mezarı kazıyan sahabe, isim verilmiyor, sahabenin ismi bilmiyorum, isim verilmiyor kaynaklarda. Yani bunun ölüye bir zararı yok bunun deyince Resulullah'ın verdiği cevap da bu. Evet, ölüye bir zararı yok. Ama diyor, dilinin gözünü rahatsız eder, bakan kişinin gözünü. Sahabe kalkıp da ukalalık yapmıyor, az önce söyledim. Mezarı kapatacağız, diri burayı göremeyecek ki demiyor. Ama aleyhisselam devam ediyor. Yani bir kul bir iş yapıyorsa onu tam ve mükemmel yapmasını diyor ister Cenab-ı Hak. Allah'ın emri bu. O sahabe de hemen diyor, biraz daha zorlayan sahabe o kısmı da kazmayı başardı. Böylece mezar her bakımdan düzgün bir hale gelmiş oldu. Buradaki mesajı da iyi alalım. Sadece hikaye dinlemeyelim kıymetli dinleyenlerim. Yıllar önce vefat edip buraya defnedilen Hazreti Osman bin Maz'un adlı büyük sahabenin kabrinin yanına defnedildi. İçinizde umreye hacca giden çoktur. Cennetül Baki kabristanına girdiğimizde hemen sağ tarafta Ehl-i Beyt var. Az önümüzde annelerimiz var. Hemen giriş solda halalar var. İleri gittikçe Uhud şehitliği var. Yani Uhud'dan yaralı gelip şehit olan sahabe. O civarda hemen az ileride Osman bin Maz'un'un kabri var. İşte ona bitişik de İbrahim'in kabri var. Yani büyük sahabe Hazreti Osman bin Maz'un ile küçük İbrahim yan yana defnedilmiş ve birbirlerine kabir komşusu olmuşlardı. Yerini de tarif ettik. İnşallah bir dahakine gidenler, ki zaten çoğusu biliyordur, orayı da bu vesileyle ziyaret etmiş olurlar. Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek gözyaşları, mübarek sakallarını ıslatacak derecede ağlayıp gözyaşı döktüğünü gören sahabiler bu duruma dayanamıyorlardı. İbrahim vefat ettiği anda yaşanan sahne bir de mezarlıkta yaşanıyordu. Herkesin her şeyi doğru anlamaları için Hazreti Abdurrahman bin Avf yine aynı soruyu sordu. Ashab-ı kiram anı kurtarma, zamanı kurtarma, geçiştirme derdinde değiller. Onların derdi evrensel mesaj, kalıcı bir malumat nakletmek, gelecek nesle ulaştırmak. Ya Resulallah, sen de mi ağlıyorsun? Ölüye ağlamaktan halkı men etmemiş miydin? Herkes duydu soruyu. Bir de burada sordum. Resulullah'ın cevabı aynı ama eklemeleri var. Resulullah Aleyhisselam artan gözyaşları arasında şöyle buyurdu. Bunu da anlamak lazım yani. Ben size günah ve ahmaklığın ifadesi olan şu iki ağlayış ve bağırışı yasakladım. İfadeye dikkat, çok ağır bir laftır bu. Ben size günah ve ahmaklığın ifadesi olan şu iki ağlayış ve bağırışı yasakladım. Neymiş onlar? İki tane ağlayış, bağırış. Nimete kavuşulduğu sıradaki eğlence, oyun bağırışından eğlence ve oyun bağırışı. Yani bir şey yapıyorsun, diyelim bir sınava girdin, kazandın, ortalığı dağıtıyorsun. Ne bileyim, bir şey kazandın, kar ettin. Nimete kavuşulduğu sıradaki eğlence ve oyun bağırışından, bir de musibet ve felaket sırasındaki bağırışla yüz göz tırmalamak, üst baş yırtmaktan. Ya benim bu ağlamam ise şefkatin bir eseridir, merhametten ibarettir. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Bununla da yetinmeyen Resulullah Aleyhisselam yine artan gözyaşlarıyla devam ediyor. Devam ediyor. Ne diyor? Göz yaş döker. Bu da çok önemli. Kıymetli dinleyenlerim, gerçekten üzerinde durulması gereken hassasiyet. Göz yaş döküp ağlar. Kalp mahzun olup teessür duyar. Ama biz Yüce Rabbimizin razı olacağı sözlerden başkasını söylemeyiz. İşte budur. Ağlamayın demiyor ölünüze. Göz yaş döküp ağlar. Kalp mahzun olup teessür duyar. Ama biz Yüce Rabbimizin razı olacağı sözden başkasını söylemeyiz. Vallahi ey İbrahim, senin ayrılığın bizi fazlasıyla mahzun etti. Rivayet bu kıymetli dinleyenlerim. Aleyhisselam'ın ifadesi gerçekten üzerinde durulması gereken mühim bir ifade. Sadece o an için değil, orada olanlara değil sadece, kıyamete kadar gelecek olanlara verdiği mesaj çok manidardır. Başını kaldırıyor Aleyhisselam, Uhud dağına doğru bakıyor. Şimdi düşünün Medine'yi. Düşünün Cennetül Baki, en görünüyor şurada Uhud. Ey dağ, öyle diyor. Ey dağ, eğer bendeki üzüntü sende olsaydı muhakkak yıkılmış gitmiştin. Bakın bir taraftan ağırlığı anlatıyor bize. Dehşet bir örnektir bu. Evladı ölen, annesi ölen, babası ölen, eşi ölen, kardeşi ölen, birinci derecede ölüm. Allah hepimize yardım etsin. Hepimizi bekliyor bunlar. Bunların bazılarını yaşadık, bazılarını yaşayacağız. Allah hepimize ameli salih ile yaşamayı, imanı kamil ile çene kapamayı nasip eylesin. Ey dağ! Eğer bendeki üzüntü sende olsaydı, muhakkak yıkılıp gitmiştin. Fakat biz Allah'ın bize emrettiğini söyleriz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Evet, böyle diyor biliyor muyuz? Mesleğimiz gereği zaman zaman böyle çok definlere şahit olduk. Mezarlıklarda böyle gerçekten Müslümana yakışmayan duruşlar gördük. Evde aynı şekilde gördük, birçok yerde. Gerçekten bu tür rivayetlerin çok ciddi bir şekilde incelenmesi gerekiyor. İncelenmesi gerekiyor. Yani burada ifade ettiği şey gerçekten çok değil, çoktan da çok üzerinde durulması gereken hadise. Ey dağ, eğer bendeki üzüntü sende olsaydı muhakkak yıkılıp gitmiştin. Fakat Allah bize emrettiğini söyleriz biz. Başka bir şey söylemeyiz. Şimdi burada bir soru geliyor aklıma. Kıymetli dinleyenlerim. Resulullah babadır, amenna. O bu kadar üzüldü. Peki annenin durumu ne olur? Ben işte onun için üzülüyorum ki burada niye Maria annemizi görmemişler? Yani tamam, Resulullah'ı göreceğiz muhakkak, tabii ki. Biz ona tabiiz, tabi olacağız elbet. Ama bir peygamber dağı göstererek dağ ile konuşuyor ya. Ey dağ diyor, eğer bendeki üzüntü sende olsaydı muhakkak yıkılmış gitmiştin. Peki Maria anne ne diyecek? Ey dağ, benim halim, ben mi yerinde sen olsan un ufak olmuştun diyecek bu dağ. Değil mi efendim? Benim yerimde sen olsan un ufak olmuştun. Bu durumda işte sadece kuru bir taziye, ucuz başsağlığı yetmiyor. Burada bir paylaşım. Ben o yüzden sürekli paylaşım diyorum. Paylaşım. Yani bu 1000 tonluk bir acı ise bu düştüğü yeri batırır bu. O 1000 tonluk acıyı efendim 500 kişi bir araya gelirse 1000 ton olmaktan çıkar. İkişer kilo, üçer kiloya düşer. Yani şahıslara dağıttığımız zaman. O yüzden yakınlarımızdan biri vefat ettiğinde orada bulunacağız ve onu paylaşacağız ki o aile ayakta durabilsin. Çoğumuz uzaktan bir telefonla, çoğumuz onu da unutuyoruz abi de, onu da unutuyoruz. Ama burada Resulullah bu ifadeyi kullanıyor da, da diye altını çizerek, koca harflere yazarak, tırnak içine alarak söylemek istiyorum da, anne nerede? O niye anlatılmıyor? Benim anladığım kadarla anne de o civarda diğer hanımlarla beraber gözyaşlarıyla sevgili yavrusunun defnini izliyor. Makul olan bu değil mi? Bu. Ama tekrar söyleyeyim. Hadise çok büyük. Resulullah'ın hüznü çok büyük. İşte rivayet edilirken ister istemez Mariyane rivayetleri burada yok. Yani Allah korusun, çok sevdiğin oğlun, kızın, bebeğin, anne veya baban işte evdesiniz, Allah muhafaza, bir büyük deprem olduğu an ilk böyle korkunç sallanmada herkes kendi başının çaresine bakmaz mı? Biraz kendine gelinceye kadar öteye veri bakarsın, kapı bacak ararsın vesaire. Biraz böyle bir şeyler toparlayınca kendini, ondan sonra oğluna, kızına, annene, babaya ancak bakabilirsin. Bunun en güzel örneği, ben çokça uçağa bindiğim için oradan biliyorum. Uçakta mesela ailece yolcuları çok görüyorum. Uçak bazen türbülansa girip biraz fazlaca ve sert bir anda sallandığında herkes kendi derdine düşüyor o anda. Biraz toparlayınca da çocuğuna veya annesine veya yanındakine o zaman bakıyor. Aynı şey. Burada muhtemelen böyle bir şey vardır. Ben burada Maria annemizin, yani çok çokun çok üzerinde hüzünlendiği, çok ağladığı ama çığlık atmadığı rivayetlerinin burada paylaşılmasını istiyorum. Genelde kadınlar çığlık atarlar. Acı çok büyük, evladı ölmüş kadının. Ama o çığlıkları burada görmüyoruz. Asil bir duruş sergiliyor. Ama böyle Maria anneye ilişkin yazılan kitapları dikkatli bir şekilde araştırdığımızda, inanın cımbızla, hani kelime aramak, bulmak deriz ya, bazen mumla aramak derler bazıları. Öyle kıyıda köşede kalmış rivayetleri bulup çıkararak bir metin haline getirmenin zorluğu bu işi bilenler tarafından iyi anlaşılır. Ama burada bu hassas durumun da mutlaka görülmesi ve iyi anlaşılması lazım. Maria annemiz yanında kandan yakını Sirin adlı kız kardeşi var. O da Müslüman olduğu için kandan ve dinden oldu. Diğer annelerimiz Ayşe annemiz başta olmak üzere yanındalar. Paylaşıyorlar. Ama unutmayalım. Ne kadar yakın olursa olsun iki yakın bir araya gelince öbürü az uzak kalır. O yüzden hem din hem kan yakınlığı sade din yakınlığından daha yakındır. Hakkı teslim gerekir. Burada Maria annemizi hem kız kardeşi Sirin, Hazreti Sirin hem de diğer annelerimizin teselli ettiği, kollarına girdiği, yanında durdukları, çığlık atacak bir sahneyi ona bırakmadıkları acizane kanaatindeyiz. Defin yapıldı. Bütün her şey bittikten sonra Resulullah Aleyhisselam uygun bir taş istedi biraz büyükçe. Taş geldi. Getirilen taşı Aleyhisselam aldı. Kabrin başına dikti. Sonra su istedi ve kabre su serpti. Biz de işte bu sünneti uygularız ölülerimize. Hocam su niye serpiliyor? Aleyhisselam şundan dolayı suyu serptim demediği ya da ben öyle bir rivayete ulaşamadığım için şundan dolayı serpiliyor diyemem. Bir şeyler diyenler var, onlara karışmam. Ben bilmem, diyemem bir şey. Ama bizim de annemiz vefat etti, bizim de babamız vefat etti, biz de aynısını yaptık, suyu döktük. Böyle gördük sünnetten, her şeyi anlayamayız, her şeyi sorgulamaya gerek yok zaten. Ama burada bir şeyin altını çizmem gerekiyor. Resulullah Aleyhisselam taş istedi. Şahide denen başucuna taşı koydu. Yani defnedilen mezarlığın yerinin bilinmesini istedi. Şimdi kötü şeyler söylemek istemiyorum ama yıllardan beri Suud hükümeti hiç bütün mezarlar birbirine karıştırdı. Kim nerede yatıyor bilmiyoruz. Yani birileri bazı mezarlara fazla itibar ediyor diye bir takım yanlıştan korumak adına başka bir yanlış yaparak mezarlığı yok etmenin manası yoktur diye düşünüyorum. Maria annemiz, kız kardeşi Hazreti Sirin ve diğer annelerimiz ve yine çokça hanımlarla beraber gözyaşları içinde sevgili oğlunun defnini istiyordu. Bunu az önce böyle bir şey olabileceğini söyledim. Burada efendim bunu ısrarla tekrar etmiş oluyorum. Maria annemizin ilk ve son evliliği Peygamberimiz iledir. İlk ve son çocuğu da İbrahim'dir. O da henüz 2 yaşına girmeden, az önce ifade ettim, 16 aylık, 17 aylık, 18 aylık rivayetler bu. 1,5 yaş diğer rivayet vefat ediyor. Yani daha 2 yaşına bile girmemiş. Ve Maria anne bir evladını, ilk ve son evladını toprağa vermiş bir hanım annemiz olarak Resulullah Aleyhisselam ve yanındaki diğer sahabelerle beraber bu dayanılmaza dayanmaya çalışıyor. Aynı gün İbrahim'in vefat ettiği aynı gün olağanüstü bir hadise meydana geliyor. Olağanüstü bir hadise. Nedir hocam? Bir hafta beklerseniz onu da sizinle paylaşacağım kıymetli dinleyenlerim. Çünkü sürem burada doldu. Haftaya inşallah yine sizlerle beraber olmak ve bu konuyu sürdürmek üzere noktayı burada koyuyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.